Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda huzurlarınızdayız efendim. İmam Gazali Hazretlerinin Kalplerin Keşfi isimli eserinden okumalarımız kaldığı yerden devam ediyor. ...65. bölüm... Cehennem ve Mizanın Sıfatları. Bu hususta bazı noktalarına daha önce temas etmiş olmamıza rağmen faydayı tamamlamak için yeniden ele almakta mahsur görmedik. Ola ki bozulmuş ve gafil gönüllere tekrarlanan nasihatler kâr eder. Bu hususta Ulu Allah, Kur'an'ın birçok yerinde cehennemin korkunçluğu ile kıyamet şiddetlerine büyük önem vermiştir. Öyle ki Allah Teala'nın bu beyanatı aklı başında insanların kalplerine en büyük tesiri yapmış, ahiretin faydalı ve kalıcılığını onun dışındaki her şeyin hiçliğine tercih etmiştir. Cehennemin nasıl bir yer olduğu hususuna gelince, Allah cümlemizi bağış ve keremiyle oradan korusun. Hadiste bildirildiğine göre orası simsiyah ve karanlıktır. Işığı ve alevi yoktur. Cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapının üzerinde 70 bin dağ vardır. Her dağın üzerinde 70 bin ateşten tepe vardır. Her ateşli tepe üzerinde 70 bin ateş çukuru vardır. Her ateş çukurunda 70 bin ateş vadisi bulunur. Ve her vadide 70 bin ateşten köşk, her köşkte 70 bin ateş evi ve her evde 70 bin yılan ve 70 bin akrep ve her akrebin 70 bin kuyruğu vardır. Her kuyrukta 70 bin boğumu ve her boğumda da 70 bin testi dolusu zehri bulunur. Kıyamet günü olunca cehennemin örtüsü açılır ve ondan insanlarla cinlerin sağından solundan, önünden arkasından ve tepeleri üzerinden uçuşan bir takım çadırlar çıkar. İnsanlar ile cinler bu manzarayı görünce dizüstü çökerek hep birlikte Allah'ım bizi kurtar diye çığlık atarlar. Müslim'den bir rivayete göre, kıyamet günü cehennem her birinden 70 bin meleğin tuttuğu 70 bin yedek ile çekilerek getirilir. Bu meleklerden her birinin iki omuz başı bir yıllık yol mesafesi kadardır. Her birinin öyle bir kuvveti var ki elindeki demir topuz ile bir dağa vursa onu paramparça eder ve her darbesiyle 70 bin kişiyi cehennemin derinliklerine atar. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz bir gün sahabileri ile birlikte otururken derin bir gürültü duyuldu. Efendimiz Aleyhisselam bu gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Sahabiler Allah ve Resulü bilir cevabı verince Efendimiz 70 sene önce cehenneme bir taş atılmıştı, şu ana kadar yol alıyordu, duyduğunuz bu gürültü o taşın dibe vurma sesidir diye buyurdu. Hazreti Ömer buyurur ki cehennemi sık sık hatırlayın çünkü harareti çok yüksek, dibi çok derin ve topuzları demirdendir. İbn Abbas derdi ki iyilikler ile günahlar iki kefesi ve bir dili olan bir mizanda tartılır. Kıyamet günü Allah kulların amellerini tartmak isteyince onları maddeleştirir. Cehennemin dehşetiyle alakalı birçok haber ve rivayet var fakat biz burada bunu tamamlayarak diğer bölüme, 66. bölüme geçiyoruz. Kibir ve kendini beğenmişliğin kötülüğü. Allah beni ve seni dünya ve ahiretin iyiliğine kavuştursun. Bilesin ki büyüklük taslamak ve kendini beğenmişlik faziletleri siler ve alçaklık kazandırır. Nasihat dinlemeyi ve terbiye edilmeyi engelleyen bir rezalet olmak için sana kafidir. Bu yüzdendir ki mütefekkirler ilim haya ile büyüklük taslama arasında barınamaz. Sel yüksek binalara nasıl düşmansa ilim de böbürlenenlere öyle düşmandır derler. Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki kalbinde zerre kadar büyüklük duygusu bulunan kimse cennete giremez. Büyüklük taslama niyetiyle elbisesini yerde sürükleyenin yüzüne Allah bakmaz. Ehli hikmet der ki büyüklük duygusu ile saltanat bir arada devam etmez. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur. Estaizu billah. Tilke darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuridune uluven fil ardı ve la fesada. Bu ahiret yurdudur. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamak ve kargaşalık çıkarmak peşinde koşmayanlara nasip ederiz. Yine başka bir ayeti kerimede mealen, yeryüzünde boşu boşuna büyüklük taslayanların dikkatlerini ayetlerimden alıkoyacağım da onlar bütün ayetlerimi görseler bile inanmayacaklar. Ehli hikmetten biri der ki, bana karşı büyüklük taslayan herkesin durumunun tersine döndüğü ve ondakinin bana geçtiğini, yani benim ona karşı büyüklenmeye başladığımı gördüm. İbn-i Avane, en çok büyüklük taslayan kimselerdendi. Rivayete göre bir gün hizmetçisinden su ister, hizmetçi peki der. Bunun üzerine İbn-i Avane ancak hayır diyebilecek durumda olanlar peki diyebilir. Hizmetçiye çıkışır ve tokatlamalarını emrederek dövdürür. İbn-i Avane bir çiftçi çağırarak onunla konuşmuş, sözü bitince su istemiş ve onunla konuştuğu için iğrenerek ağzını çalkalamış. İşte bu hususta falan kimse kendini öyle yücelere çıkardı ki düşse paramparça olur derler. Meşhur dil alimi Cahiz der ki, Kureyş kabilesinden büyüklük taslamada meşhur olanlar Beni Manzum ve Beni Ümeyye oymakları, Araplar arasında ise Beni Cafer ve Beni Zeraret oymaklarıdır. Pers hükümdarları ise kendilerini ilah, halkı da köle olarak görürlerdi. Kibirliliğiyle meşhur Beni Abdüddar, oymağından birine halifeyi görmeye niçin gelmiyorsun diye sorarlar. Köprünün şerefimi çekemeyeceğinden korkuyorum diye böbürlenir. Başka birine yine niçin cemaatle namaz kılmaya gelmiyorsun diye sorarlar. Bakkal takımının beni sıkıştıracağından çekiniyorum diye cevap verir. Anlatıldığına göre Yemen ileri gelenlerinden Vali İbni Hicr peygamberimize gelir. Peygamberimiz aleyhisselam da ona bir miktar miri arazisi tahsis eder. Muaviye'yi de ayırdığım araziyi kendisine göster ve üzerine yaz diyerek yanına katar. Sıcak bir günde yola çıkarlar. Muaviye, valinin devesinin arkasından yürüdüğü için güneşten bunalır. Beni devenin arkasına al diye teklif eder. Vali, sen hükümdarın yanına bineceklerden değilsin diyerek onu reddeder. Bunun üzerine Muaviye, bari ayakkabılarını bana ver der. Vali bu isteğe de, ey Ebu Süfyanoğlu, senden ayakkabılarımı esirgeyecek kadar cimri değilim. Fakat ayakkabılarımı giydiğinin Yemen kabileleri arasında yayılmasından hoşlanmam. Sen devemin gölgesinden yürü, bu şeref sana yeter diye cevap verir. Söylendiğine göre sözü edilen vali, Hazreti Muaviye'nin halifelik devrine yetişir, bir gün halifeyi ziyaret etmeye varınca, Hazreti Muaviye onu koltuk üzerine oturtarak kendisiyle konuşur. Mes'ur İbni Hint adamın birine beni tanıyor musun diye sorar, adam hayır diye cevap verir. Adamın cevabı üzerine ben Mesrur İbni Hind'im diye kendini tanıtır. Adam yine seni tanımıyorum deyince ona ayı tanımayanları Allah kahretsin diye çıkışır. Şair de şöyle der. Kendini beğenmişlik kuruntusuna tutulan aptala değiniz ki kendini beğenmişliğin zararını bilsen ona kalkışmazdın. Kendini beğenmişlik dini zedeler, aklı zayıflatır, şerefi düşürür. Hey kendine gel kendine. Derler ki ancak düşkün ruhlular büyüklük taslar ve alçak gönüllüler mutlaka yüce ruhlu kimselerdir. Son olarak da Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. Üç şey mahvedicidir. Boyun eğilen pintilik, isteklerine uyulan nefis ve insanın kendini beğenmesi. Altmış 67. Bölüm Yetimlere iyilik etmek ve zulümden kaçmak. Buhari'nin rivayetine göre Efendimiz Aleyhisselam şahadet parmağı ile orta parmağını ayırıp göstererek ben ve yetimin bakımını üzerine alan kimse bu şekilde cennette birlikteyiz diye buyurmuştur. Müslim'in aynı konudaki rivayetinde de gerek kendisinin gerek başkasının olsun bir yetimin gözetimini üzerine alan kimse benimle birlikte şu şekilde cennettedir diye buyurmuştur. Üç kız çocuğunun bakımına koşan kimse de cennettedir. Ona oruçlu namazlı bir mücahidin mükafatı verilir buyurulmuştur yine. Üç yetime el uzatan kimse gecesini namaz kılarak gündüzünü oruç tutarak geçiren ve gece gündüz kılıçla Allah yolunda cihad eden kimse gibidir. Şu iki parmağım nasıl birbirine eşse Ben ile o kimse de o şekilde cennette kardeşiz. Kim yetim bir Müslüman çocuğunun elinden tutarak bakımını üzerine alırsa, affedilmesi mümkün olmayan bir günah işlemedikçe cennete girmesi kesindir, kat'idir buyurur yine Efendimiz. En hayırlı Müslüman evi, içinde bulunan yetime iyi davranılan evdir. En fena Müslüman evi de, içinde bulunan yetime hor davranılan evdir. Cennetin kapısını ilk açacak olan benim buyurur Efendimiz. Fakat o sırada önümden geçmek üzere olan bir kadına rastlarım. Ona sana ne oluyor, kimsin sen diye sorarım. O bana ben mesuliyeti altında bulunan yetime iyi bakan bir kadınım diye cevap verir. Beni hak üzere peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki yetime acıyıp ona karşı tatlı dil kullanana, düşküne merhamet edene ve Allah'ın kendisine verdiği ile komşusuna karşı çalım satmayana Allah kıyamet günü azap çektirmez. Ve son olarak yine Ebu Hureyre'nin bir rivayetinde, dul ve yetimlerin yardımına koşan kimse Allah yolunda mücahit gibidir. Ebu Hureyre der ki, Peygamberimizin hiç ara vermeden gecelerini namaz kılarak geçiren ve hiç bozmadan her gün oruç tutan gibi buyurduğunu da sanıyorum diye rivayete ilave eder. ...68. bölüm... Haram yemek. Ulu Allah Celle Celaluhu buyurur ki, Estağfirullah, Ya eyyühellezine amenu, La te'külü emvalekum beynekum bil batili, illa en tekûne ticareten an terâzim minkum. Ey iman edenler, karşılıklı rıza ile yapılan bir ticarete dayanmaksızın, birbirinizin malını meşru olmayan yollarla aranızda yemeyin. Ayette geçen gayri meşru yollardan ifadesinden ne kastedildiği hakkında çeşitli görüşler vardır. Kimi bu ifadeden maksat faizdir, kimi kumardır, kimi zorla ev soymadır, kimi hırsızlıktır gibi rivayetlerden bahsederler. İbn Abbas radıyallahu anh, buradaki maksat karşılıksız olarak ele geçirilen her çeşit maldır der. İleri sürüldüğüne göre de yukarıdaki ayet indikten sonra sahabiler başkasının evinde bir şey yemekten kaçınmaya başladılar. Da bunun üzerine amanın, topalın, hastanın ve kendisinin evinizden babanızın, ananızın, kardeşinizin, kız kardeşinizin, amcalarınızın, dayılarınızın, anahtarı elinize verilmiş yakın dostlarınızın evlerinden yemek yemenizin hiçbir mahzuru yoktur mealindeki ayet-i kerime nazil olmuştur. Bazılarına göre maksat hileli sözleşmelerdir ki bu husustaki en yerinde söz İbn-i Mesud'un bu yasak ne yürürlükten kalkmış ne de kıyamete kadar yürürlükten kalkacak olan muhkem bir hükümdür şeklindeki ifadesidir. Çünkü gayrimeşru yollardan mal yemek haksız yere ele geçirilen her şeyi içine alır. İsterse zorla el konma, hıyanet, hırsızlık, kumar ve kandırma gibi zulüm yolu ile olsun, isterse hileli sözleşme gibi aldatma ve dolandırma yolu ile olsun. Bazı alimlerin bir insanın kendi malını haram yerlerde harcaması da bu ayetin muhtevası içine girer şeklindeki sözleri de bu görüşü destekler. Ayetin ticaret yolu ile olmaksızın ifadesi dil bilgisi yönünden istisnai munkatıdır. Çünkü ticaretin hiçbir manada gayrimeşru yollar ile ilgisi yoktur. Ticaret her ne kadar karşılıklı tavizlere dayalı sözleşmelere mahsus ise de borç ve hibe gibi münasebetler de başka deliller ile ona eklenmiştir. Ayetteki karşılıklı rıza ifadesi hoşnutlukla gönüllü olarak demektir. Ayette malın sırf yenmesinden söz edilmesi sınıflayıcı bir kayıt değil, en çok bilinen faydalanma şekli olduğundan dolayıdır. Yine yetimlerin mallarını gayrimeşru şekilde yiyenler karınlarında yanan ateşten başka bir şey yemezler mealindeki ayetin üslubu da bu inceliğe dayanır. Bu bahisteki hadisler de pek çoktur. Efendimiz yine buyuruyor ki mealen Allah paktır ve sırf pak olanı kabul eder. Allah ey peygamberler temiz şeylerden yiyin ve iyi ameller işleyin buyurmuş. Allah peygamberlere ne emretti ise müminlere de onu emreder. Keza ey müminler size verdiğimiz rızıkların pak olanlarından yiyin buyurmuştur. Bir adam düşünün ki uzun müddet yoldadır, üstü başı toz toprak kir içindedir. Bu durumdayken ellerini göğe kaldırarak "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye dua eder. Oysaki yediği, içtiği, giydiği haramdır. Hep haram ile beslenmiştir. Böylesinin duası hiç kabul olur mu? Yine Efendimiz buyurur ki helali aramak her Müslümanın üzerine farzdır. Helali aramak farz ibadetlerin hemen ardından gelen bir farzdır. Helal yiyen, sünnete uygun amel işleyen ve kimseye kötülüğü dokunmayan kimse cennete girer buyurur. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, böyleleri bugün ümmetin içinde çoktur" dediler. Efendimiz de "Benden sonraki devirlerde de olacaktır" buyurdu. Dört şey sende varsa dünyada elde edemediğin hiçbir şey sana zarar vermez. Bunlar emaneti korumak, doğru konuşmak, iyi huy ve helal lokmadır. Kazancı temiz, kalbi doğru, dış görünüşü şerefli, insanlara kötülüğü dokunmaz olan kimseye ne mutlu. İlmiyle amel eden, malının ihtiyaçtan fazlasını dağıtan ve lüzumsuz yere konuşmaz olanlara ne mutlu. Efendimiz Aleyhisselam yine buyurur ki "Ya Sa'd, yiyeceğini pak eyle ki duası kabul edilenlerden olasın." Muhammed Aleyhisselam'ın varlığını kudreti elinde tutan Allah'ın adına yemin ederek söylerim ki midesine haram lokma indiren kulun ibadeti 40 gün kabul olmaz. Eti haram ile beslenen kula cehennem ateşi daha layıktır. Emanete riayet etmeyenin dini yoktur. Onun ne namaz ne de zekatı kabul olunur. Kim haram bir mal elde eder de bu yoldan bir gömlek giyerse, o gömleği sırtından atmadıkça namazı kabul edilmez. Hiç şüphesiz Allah sırtında haram gömlek bulunan kimsenin namazını veya başka bir amelini kabul etmekten yüce ve uludur. Yine Efendimiz buyuruyor ki bir kimse çalınmış bir malı bile satın alsa onun günah ve ayıbına ortak olur. Kim haram mal biriktirip sonra da sadaka olarak dağıtsa hiçbir sevap kazanamaz ve vebali de boynunda olur. Kim haramdan mal kazanır da onunla köle azat etse veyahut yakınlarına iyilik etse yine vebali üzerinde olur. Kıyamet günü şu dört şeyden hesaba çekilmedikçe kulun ayakları kaymaz. Ömrünü nerede harcadığından, gençliğini nerede yıprattığından, malını nasıl kazanıp nerelerde harcadığından, ilmi ile ne yolda amel işlediğinden. Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki dünya yeşil ve tatlıdır. Kim orada helalden mal kazanıp yerinde harcarsa Allah ona sevap verir ve cennetine koyar. Kim orada helal olmayan yollardan mal kazanıp yanlış yerlerde harcarsa Allah onu azap yurduna atar. Allah ve Resulünün malına göz diken nicelerine kıyamet günü cehennem ateşi vardır. Allah kime hidayet vermişse o doğru yoldadır. Kimi saptırmışsa ondan başka koruyucu bulamazlar. Onları biz kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır olarak mahşere getiririz. Onların yeri cehennemdir. Oranın ateşi hafifledikçe alevlerini arttırırız buyuruyor Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde. Haram ile beslenen vücut cennete giremez, onlar cehenneme yakışırlar. Ve son bir hadis-i şerifte de haramdan meydana gelerek gelişen her et parçası cehenneme daha layık olur. Haram ile beslenen vücut cennete giremez. Değerli dinleyenlerimiz, Yüce Rabbimiz bizleri helal lokma ile merzuk eylesin ve haramlardan uzak olan kullarından eylesin. Efendim bu haftaki programımız da burada sona eriyor. Haftaya görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.